Radyo Karavan Ek Gıda programından merhabalar. Şu anda İstanbul'dayım. Tıpkı geçen hafta olduğu gibi. İstanbul'dayken de daha önceki programımda söylediğim gibi değerli birkaç arkadaşım var. Onlarla küçük sohbetler yapıp aslında sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arkadaşlarımdan biri de Onur. Şu anda yanımda. Heyecanlı. Sen niye bu programı benimle yapmak istiyorsun? Bir dakika, senin niyetin ne? Sorularından sonra programa geçebildik. Açıkçası anne olduktan sonra bu eğitim meselesine çok fazlasıyla kafayı takmaya başlıyorsunuz. Çocuğunuzla ilgili olarak hani Türkiye'de hangi eğitimler onun için uygun olur? Yeteneklerinin ortaya çıkartılması vesaire bir sürü şeyle ilgili ister istemez kafa patlatıyorsunuz. Ve etrafınızdaki özellikle iyi eğitim almış olan insanları da bir gözlemleme ihtiyacı içine giriyorsunuz. Onur da açıkçası bizim kuzenimizin arkadaşı ve kuzenimizin birçok arkadaşı var ama onun arkadaşlarının içerisinden benim için benim kafamda hep böyle bir sivrilen bir karakter olmuştu. Onun nedenlerini de birazdan sohbet ettiğimiz zaman siz de eminim farkına varacaksınız. Onur biraz kendinden söz etsin isterim. Çünkü bildiğim kadarıyla çok şahane okulları bitiren bir adam. Benim gibi bir devlet liselinin yanında havası ve forsu. Gülebilirsin Onurcuğum. Rahat ol lütfen. İnanılmaz havası olan bir arkadaşım. Bir merak ediyorum aslında hani okuduğun okullar ve o okulları okurken hani yönlendirilme şeklin ne oldu yani? O okulları nasıl kazandın bakayım? Çok mu akıllısın? Ailenin çok mu parası var? Bir onları anlat isterim ben. Hem belki buna niyeti olanlar ya da niyeti olmayanları belki bir ışık yakarız diye düşünüyorum. Tekrar hoş geldin.
Merhabalar.
Sağ ol bu arada teklifimi de kabul ettiğin
ben
için.
Ben teşekkür ederim beni konuk olarak kabul ettiğin için. İsmim Onur zaten Zelen'in de bahsettiği gibi. Eğitim konusunda ben de kafa yoruyorum. Benim zaten üniversitedeyken yazdığım yüksek lisans tezimin konusu Osmanlı İmparatorluğu'ndaki eğitim olarak adlandırılabilir.
Bayağı havalıymış lan. Bilmiyordum.
Osmanlı İmparatorluğu'nda 19. yüzyıldaki eğitim üzerine yüksek lisans tezim. O da 200-300 sayfalık bir tez olmuştu. Biraz kendimi gene övmem gerekiyor.
Ölmüş gibi olmayayım diyorsun.
Ölmüş gibi olayım ondan sonra. Şimdi 94 senesinde ben Galatasaray Lisesi'ne başladım. Onda da tabii bir
peki hazırlık... Peki ailen falan çok mu bilinçli insanlar?
Ya şöyle söyleyeyim. Benim annem rahmetli lise mezunu bir kadındı. Hı-hı. Babam ortaokul mezunu bir erkek, bir adam. Hı-hı. Ama ikisinin de özellikle babamın okuyamamış olmasından dolayı içinde çok büyük bir ukde kalmış. Bunu hı-hı hep söyler yani. Ondan dolayı yani benim okulla alakalı herhangi bir isteğim hiçbir zaman reddetmemiştir. Hı-hı. İşte şu kadar bir kitap almam gerekiyor mesela dediğim zaman. Hani hemen çıkart baba diye bana verirdi mesela. Hı-hı. Hiç onu şey konusu haline getirmezdi yani. Hı-hı. Vay biraz da az oku falan hı-hı gibi bir şey. Ağzından
peki
bir kere
işte
bile.
Normal dedin yani ortaokul mezunu, annen de lise mezunu. Mesela Galatasaray Lisesi bildiğim kadarıyla kurayla girilen.
Galatasaray Lisesi Anadolu Lisesi statüsündeydi biz girdiğimiz ha zaman. Anadolu Lisesi sınavına giriyordunuz 5 senelik ilkokuldan sonra. Hı-hı. Kazanıyorsanız.
O zaman kura durumu yok herhalde değil mi Galatasaray Lisesi
için? Kura şu anda ilkokul için geçerli. Galatasaray ilkokuluna girmek istiyorsanız hı-hı bir kuraya giriyorsunuz. Hı-hı. Bir kuraya giriyorsunuz. İlkokula girmek isterseniz hı-hı akabinde kuradan çıkarsanız ilkokuldan başlıyorsunuz. Hı-hı. Bu benim bahsettiğim dönemde ilkokul yeni kurulmuştu neredeyse. Biz girdiğimiz zaman da Anadolu Liseleri sınavıyla girmiştik hı-hı Galatasaray'a. Hı-hı. 94 senesinde girdim. Hazırlanma sürecinde gene annemin çok büyük, normal olarak çok büyük desteği olmuştu bana. Hı-hı. İşte hem özel dersler alıyordum hem hafta sonları bir kursa gidiyordum. Okul zaten normal ilkokulda zaten devam ediyordum. Testler çözüyorsunuz, kitaplar çözüyorsunuz vesaire. Ama annemin benim bir yere girmem için yani benim hani iyi bir eğitim almam için isteği babamınki de tabii öyle ama hani annem daha benle daha zaman geçiren insan hı-hı olduğu için.
Tek kardeş misin Onursa?
Yok bir de ufak kız kardeşim var.
O nasıl? Onun eğitim durumu nasıl?
5 yaş küçük.
Senin kadar havalı okullara girebilir
mi? O da gene havalı. O da onun okulları da
benden
gene.
Benden havalı olmasın
benden
diyorsun.
Benden havalı olmasın. Aynen öyle. O da genli bir Anadolu Lisesi'ne girmişti. Sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde hı-hı okudu. Hı-hı. Şimdi bir özel sektör firmasında hı-hı çalışıyor.
O dönemde çok yoruldu mu peki? Yani böyle mesela böyle hani şimdiki hani bu klasik yarış atı hikayesi falan filan yapılıyor.
Aslında klasik yarış atı hikayesi o dönemde de başlamıştı muhtemelen. Çünkü hı-hı işte zaten okula gidiyorsunuz, geliyorsunuz, testi başlıyorsunuz. Hafta sonu ayrı bir şeye hı-hı gidiyorsunuz. Arada özel ders hocanız geliyor, onunla test çözüyorsunuz. Hani o ne diyeyim o keşmekeşin o yarış hı-hı atının yarış kısmına hı-hı dokunmadan o kısmına girmeden zaten bunları yapamıyordunuz açıkçası. Hı-hı. O da bana hani yarış atı her ne kadar yarış atı ifadesi biraz sevimsiz gelse de neticede birçok insanın girmek istediği kısıtlı sayıda yer var. Hı-hı. Bunun için sizin bir şekilde bir elenmeye tabi tutuluyor olmanız bana çok anormal gelmiyor. Ama ve lakin burada tabii önemli olan husus şöyle, yani benim nezdimde şöyle bir durum sıkıntı yaratıyor aslında. Türkiye'de maalesef okullar arasında çok büyük uçurumlar olduğu için bir Galatasaray Lisesi gibi, bir Galatasaray Lisesi benzeri okullar zaten Türkiye'de sayılı okullar. Diyelim ki 4-5 tane, 5-10 tane. Eğer ki bu okulların sayısı zaten çok daha fazla olmuş olsa veya Galatasaray Lisesi bu kadar sayılı, Galatasaray Lisesi'nin içinde bulunduğu sistem herhangi bir lisenin, herhangi bir okulun bu kadar çok sıyrılmasına yol açmayacak bir sistem olmuş olsa zaten böyle bir sıkıntımız olmayacak.
Daha çünkü sakin kalırdı bütün aynen çocuklar
öyle, aynen öyle. Zaten hani seviyeler arası, okullar arası çok büyük fark olmayacağı için zaten sizin X okuluna gitmenizle benim Y okuluna gitmem arasında zaten çok büyük fark olmayacaktı. Avrupa'ya baktığınız zaman mesela bunun böyle olduğunu görüyorsunuz. 3 aşağı 5 yukarı. Ha, orada da çok şu veya bu nedenle daha iyi eğitim veren okullar da vardır muhtemelen. Ama bu okulların eğitim diğer okullarla olan eğitim farkıyla Türkiye'deki Galatasaray ve benzeri okulların herhangi bir devlet okulundaki verilen eğitimde olan farkı herhalde kıyas kabul etmez diye tahmin ediyorum. Gene yarış atı meselesine gelirsek, bu kadar kısıtlı bir yerin olduğu bir sistemde bu kadar çok nüfuslu bir öğrenci
potansiyelinin olduğu yerde,
aynen öyle olduğu bir yerde ister istemez sizin bu çocukları bir iyi kötü bir eliminasyondan sonra ancak bir yerlere geçirebiliyor olmanız gerekiyor zaten. Bunu lise sınavında da görüyorsunuz. Üniversite sınavında da görüyorsunuz. Lise 8 sene okudum ben. 2 sene hazırlık okudum. 3 sene ortaokul okudum. 3 sene de lise okudum. 8 sene Galatasaray bitirdikten sonra da üniversiteye girdim.
Yine peki o çalışkan öğrenci olma durumu okuldayken
şöyle
devam etti mi?
Şöyle ki.
Çünkü bu sefer şöyle bir şey var. Şimdi diğer türlü sen aslında tırnak içerisinde hani o daha az ders çalışan ya da daha az yetenekli çocuklardan bir şekilde sıyrılıp aslında o çok öne özel çocuklar arasında giriyorsun. Ama oraya gelen insan çocukların hepsi aslında artık özel çocuk
tabii,
statüsünde.
Çünkü
mesela o farklı bir duygu yaratıyor mu sende? Ya önceden mesela kendi daha biricik, daha tek hissederken şimdi bir bakıyorsun ki aslında oradaki, okuldaki, sınıftaki çocukların birçoğu sana benzeyen adamlar.
Aslında şöyle de
o nasıl bir rekabet falan yaratıyor
şöyle
mu?
Şöyle de enteresan bir şey var. Bizim girdiğimiz dönemde bir yedek kontenjan yoktu. Ve farklı bir sistem var dedim. O kadar teferruatına girmeyeyim şimdi. Ama ben mesela asıl, yani asıl kazananlardan değil, sonradan kazananlardanım aslında Galatasaray'ı. Ben başka bir okulu kazanmıştım. Oradan kaydımı alıp Galatasaray'a getirdik. Dolayısıyla ben aslında o ilk çemberindeyim. Dışında periferisinde
yedek
kalan.
Yedek oyuncuydum vardı. Diyorsun
aynen
yani.
Yedek oyuncuydum. Sahaya sonradan
girdim. İlk 11'e girmeyeyim.
İlk 11'de değildim. Sahaya sonradan girdim. Ama bende de hiçbir zaman bu şey yaratmadı. İşte biz buraya girdik. Herkesi benim kadar, hani zeki diyelim tırnak içinde, ne yapacağım, onlarla bir rekabet haline girmem lazım falan şeyine girişmedik. Ben girişmedim şahsen. O biraz tahmin ediyorum bizim okulun biraz daha kendine has bir okul olmasından kaynaklanan bir şey. Çünkü Galatasaray'da benim okuduğum dönemde en azından hiçbir zaman büyük bir devre içi veya öğrenciler arasında bir rekabet oluşmamıştır. Tam tersi, işte bizde biraz da Fransız ekolünün verdiği bir şeyle belki de daha ziyade bir birliktelik havası hakimdir hep. İşte birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için gibi bir şey diye.
Bunu Fransızcasını öğrettiler mi size?
Bunu Fransızcasını
hadi o kadar madem havasını atıyorsun okulun. Birkaç Fransızcı parçala da bize inanalım Galatasaray mezunu olduğunu.
Onu Fransızcasını öğretmediler ama yani o dediğim şeyin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela benzer bir şekilde girilen başka bir özel okulda bu rekabetçi yapının daha fazla olduğunu düşünebilirim. Ama bilmiyorum, dediğim gibi sadece dışarıdan bir gözlem olarak. Ama Galatasaray'da mesela durumu böyle olmadığını söyleyebilirim.
Peki. Şimdi seninle ilgili olarak aslında benim geçmek istediğim taraflar başka ama okul kısmı hakikaten üstünde hem çok durmak istediğim ama aynı zamanda bir taraftan seninle ilgili de başka yerleri de sıçramak istediğim bir yer olduğu için biraz hızlandırarak geçmek durumunda kalacağım. Sonra Galatasaray'dan sonra Boğaziçi'yi mi kazandın?
Doğru.
Hangi bölümde?
Oradan sonra Boğaziçi'ni kazandım. Uluslararası İlişkiler bölümünü kazandım.
İstediğin bir bölüm müydü peki?
Tek tercih yapmıştım ben zaten. Üniversite
çok
sınavına
havalı.
Girerken tek tercih yapmıştım. Yine Boğaziçi'ni kazandım. Puanım bir hal yüksekti çünkü. Yani kendimi övmemem ama gerçekleri söylemem gerekiyor.
Kafam kadar puan almış arkadaşlar. Onur kafam kadar puan almış.
Dolayısıyla Boğaziçi'nde de işte bir sene hazırlık olmak üzere 4 sene okudum. Orada da Uluslararası İlişkiler bölümünün yanında bir de tarih bölümünü okudum. Çift ana dalda bitirdim Boğaziçi'ni 4 senede. Akabinde de tarihten bir yüksek lisans yaptım. Onu da 2-3 senede bitirdim. 3 senede diyelim. 2-3 senede de yani sanki çok anlamsız bir şey olmuş oldu. 3 senede bitirdim. İşte demin dediğim gibi 200-300 sayfalık bir tez yazdım. 300 sayfalık aslında, 200 değil. Bir tez yazdım. Yüksek lisans tezi. Oradan da o şekilde mezun oldum. Tezim de dediğim gibi eğitim üzerine olduğu için eğitimle alakalı olarak her ne kadar Osmanlı dönemi eğitimi üzerine çalışsam da ister istemez orada okuduğunuz şeyler size orada gördüğünüz sorunsallar size dönüp günümüz eğitimiyle alakalı farklı sorular sordurtabiliyor. Örneğin benim incelediğim dönemde işte 19. yüzyıl, 20. yüzyıl başı diyelim. Osmanlı İmparatorluğu'nda eğitimle alakalı sorunlar, tabi saymakla bitmez ki hala gene eğitimle alakalı sorunlarımız görüldüğü gibi saymakla bitmiyor aslında.
Değişmeyen tek şey saymakla bitmeyen aynı şeyler herhalde değil mi? Bir tek değişmeyen öyle, şey olmuş.
Öyle bir sistem düşünün ki biz şu anda tartıştığımız şey okul sistemimizi nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Öğretmenlerimizi iyileştirebiliriz. Daha nitelikli öğretmenler haline getirebiliriz. Okul dersliklerimizin sayısı artabilir, niteliği artabilir, bilgisayarlı eğitime geçebiliriz vesaire vesaire. O dönemde bir sistem olmadığı için sıfırdan bir sistem kurulmaya çalışıyor neredeyse. Bu bana en çok şok edici gelen şeylerden bir tanesi bu olmuştu. Sıfırda yani bir hiçlik üstüne bir sistem bina etmeye çalışıyorsunuz. Bunu aşağıdan mı yapmanız lazım, yukarıdan mı yapmanız lazım? Yani önce okulları iyileştirip de öğretmenleri mi ona adapte edeceksiniz? Öğretmen okulları kurup öğretmenleri yetiştirip akabinde öğretmenlerin öğrenci yetiştirmesini mi bekleyeceksiniz? Bunlar tabii çok stratejik kararlar. Bunların da gene o dönemde de çok şeyle alınamadığını görüyorsunuz. Çünkü elde yeteri kadar finansal kaynak yok. Bundan aktarılacağı farklı yerler var. Zaten devlet devamlı savaş halinde. Ordunun iaşesi var, askeri harcamalar var vesaire vesaire. Ama hani bu sorunsalların hala devam ettiğini görüyor olmak, dönüp baktığınız zaman tabii diyorsunuz 100 seneden fazla zaman geçmiş ve biz hala aynı şeyleri konuşmaya devam ediyoruz.
Arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece bir anne değilim, bir sürü de entel arkadaşım var. Şu anda ağzım açık. Onur'u dinliyorum. Benim program annelik programından ziyade gerçekten şu anda bir Onur'un programı oldu. Hayranlıkla dinliyorum kendisini. Siz de öylesiniz diye umuyorum. Şu anda da süreye bakıyoruz. Bir taraftan da sıkılmayacağınız bir süre gelsin ama biz yardıralım ona. Devam hayat.
Dolayısıyla benim için mesela oradaki en vurucu şeylerden bir tanesi okul eğitim tarihini incelerken öğretmen okulları ve öğretmenlerin yetiştirilmesi meselesi oldu. Çünkü gene dediğimiz gibi öğretmen okulunun olması için de sizin öğretmen okulunda ders verebilecek üst öğretmenleri diyelim sahip olmanız lazım.
Ama bu yok.
Aynen öyle.
Yani bir mazi bir geçmiş yok
aynen öyle. Ilgili. Dolayısıyla bu tamamen neredeyse bir benim çok sevdiğim bir ifadeyle fasit bir daire ortaya çıkartıyor. Fasit daire nedir diye soran bazı izleyicilerimiz değil ama dinleyicilerimiz olabilir. Fasit daire kısır döngü.
Bunu soran sunucunuz bile olabilir mesela şu anda.
Kısır döngü. Kısır döngü. Fasit daire nedir? Soru işareti kısır döngü demektir. Dolayısıyla sistemin aslında anahtarı olan şey öğretmense ve öğretmenin öğrenciye aktarabildikleri şeylerse öğretmenlerin bir şey bilmediği ve veya çok az şey bildiği ve veya bildiği şeylerin niteliğinin çok düşük olduğu bir ortamda, bir sistemde o öğretmenin öğrencisine bir şey aktarabilmesi çok sıkıntılı bir hale geliyor takdir edersiniz ki. Ve biz bunun bütün sıkıntılarını Osmanlı eğitim tarihinde görüyoruz. Gene demin dediğim gibi beni şaşırtan şeylerden bir tanesi de biz genel olarak şeyi çok severiz. Çok özel olduğumuzu hissetmeyi çok severiz. Halbuki baktığınız zaman aslında 19. yüzyıl özelinde konuşabiliriz bunu. Tabii başka birçok alanda konuşabiliriz de. Şu anda eğitim üzerine bir program olmaya doğru hızlı ilerleyen bir program.
Ama niyetim hiç öyle bir şey değildi biliyorsun değil mi? Programın başında bambaşka şey. Programı hazırlamadan önce ne üzerine oturup konuşacağız dedik Onur'la. Ben biraz işte şundan bundan konuşacağız. İşin senin özel şimdi gün ışığına çıkmamış özelliklerinden konuşmak istiyorum ama şu anda aslında bayağı bir aşikar bir şekilde ortaya çıkmış taraflarını konuşuyoruz. O yüzden de bir dakika. Bir dur demem lazım bir saniye. Biz bu adamı belli ki böyle daha bir entelliyle ilgili bir program yapacağız. Benim zaten kafam senin Kadıköy'le ilgili olarak da bir çalışman doğru, vardı galiba. Onu da biraz doğru. Bize bir kuble ama bir kuble kadar anlatırsan Onurcuğum.
Şöyle ki bu bahsettiğim çalışma için yüksek lisans tez çalışmam için arşivlerde bir hayli zaman harcamıştım Osmanlı arşivlerinde. Orada da ben Caddebostan'da oturuyorum.
Ve Yeniçeri kıyafeti giyip sokaklarda gezmeye evet, başladım evet, diyorsun.
Gezmeye başladım. Gezmeye başladım. İnsanların garip bakışları sonrası kendime geldi. arşivlerde şeye bakmaya başladım. Caddebostan, Göztepe, Erenköy. Hani buralarda acaba ne var? Buralarla ilgili olarak arşivlerde nasıl belgeler vardır diye. Bir şeyler çıkmaya başladı. Ben de o çıkan bir şeyleri usturuplu bir şekilde bir araya getirip birkaç tane makale hazırladım. Bunlar yayınlandı.
Onlardan çok şahane yemek mi yaptın? Topladığın malzemelerden deyip konuyu yemek aynen. işine bağlayacağım. Ama şimdi bakıyorum bayağı bir süreyi de doldurduk. Ben bu program dediğim gibi hani diyeceksiniz ki sen ne kadar eski bir programcı olduğun üstüne bir de konuk alıp üstüne bir de konuğuna şarkılar mı seçtiriyorsun? Ben istedim ki şimdi konuştuğum arkadaşım şarkıları seçsin. O yüzden de izniniz olursa İlk şarkı yine Onur'un seçmiş olduğu bir şarkı olsun. Sunumunu da o yapsın isterseniz.
Ezgi Aktan bizim yakın zamanda keşfettiğimiz çok güzel bir ses. Farklı yerlerde konserleri oluyor. Biz de genelde takip etmeye çalışıyoruz kendisini.
Ben bu arada onun, hiç duymadım, dinlemedim. Ben seni sayende dinlemiş olacağım.
Onun şu anda tek albümünden Kuşlar adlı bir şarkısı var. Ben onu dinlemenizi istiyorum şimdi.
Peki, çok teşekkürler. Dinleyelim beraberce.
İçimi yoran cümleleri yuttum, hatta unuttum. Bir hayat var sen yokken, olsan da olmasan da var. Güneş açar sen görsen de, görmesen de. Kuşlar uçar buralardan ötelere, günler geçer. Dur desen de kuşlar uçar buralardan ötelere, günler geçer. Dur desen de
Gıda'dan tekrar merhaba. Vallahi ben affınıza sığınıyorum. Onur'la çok bambaşka mevzular konuşmak istiyordum ben ama kendisi o kadar aşırı entel olduğu için adımı kaşıdıkça alttan başka matruşka bebekleri gibi böyle üstten üstten alttan alttan hep böyle bir şeyler çıkıyor üst üste. Aslında dediğim gibi benim derdim birazcık da bu kadar iyi eğitim almış biri olaraktı. Şimdi senin son zamanlarda işte Instagram'dan seni takip etmeye başladım ve orada da aslında böyle çok eğlenceli böyle yemekle ilgili olarak ama aynı zamanda biraz önce biraz iyi kötü senin de nasıl biri olduğunu da dinleyiciler de fark etmiştir diye düşünüyorum. O yemek kültürüyle beraber bir şeyler üretmeye çalışıyorsun. Yani şimdiye kadar hep eğitimle ilgili olarak bir araştırma içerisinde olduğunu söyledin. Ki arada da çok da güzel kıymetli şeyler de anlattın bana. Ama şu anda o kadar şöyle bir ikileme düştüm ki hani eğitim üzerinden devam mı edelim yoksa aslında benim seninle ilgili olarak o merak ettiğim yeme içme meselesini ki şimdi biraz önce yine arada anlattığın koşuyla ilgili olarak da bir takım ilgi alanına girdiğini söyledin. Şimdi şöyle onu bizim kuzenimizin arkadaşı. Onlar okul okuldan arkadaşlar ve bunların bir grup arkadaşları var ve yıllardır da aslında çok da büyük bir özveriyle de o dostluğunuzu da şimdiye kadar sürdürüyorsunuz. Hepsi böyle kendi özelinde çok öyle yetenekli çocuklar. Ama Onur benim için dediğim gibi sivrilen bir karakter oldu. O kadar iyi eğitim almış çocukların içerisinde. Bu kadar iyi eğitimin üzerine aslında şimdi de böyle o çok hani zanaatkar tarafıyla işte böyle dokunarak, üreterek bir şeyler yapmaya olan bir merak görüyorum ben senin sayfanı takip ettiğimde. Şimdi bu merak işin nasıldı? Şimdi sen onu nasıl harmanlıyorsun? Instagram'da o şimdi yemeklerle ilgili olarak çok güzel fotoğraflar koyuyorsun ama bir de artık benim o fotoğrafların altına da çok ciddi anlamda metinler dikkatimi çekmeye başladı. Yani fotoğraflardan ziyade ya da yaptığın yemeklerden ziyade belli ki bu mesele bir kafa patlatma durumu olmuş. Ama yine daha da kıymetli olan bir şey, biz bu konuyu seninle konuşmak istiyorum dediğinde bunun çıkış noktası ile ilgili olarak işte bir depresyon sonrası hayatında yaşadığın sıkıntılı bir süreç olduğunu söyledin. Ve sıkıntılı süreçte işte bir psikoloğa gittiğini, işte bir takım o süreçle beraber kendinle ilgili olarak kendini yeniden bir tanımlama durumu olduğunu söyledin. Kendini muhafazakar biri olarak tarif ettin. Şimdi bu kadar iyi eğitim almış biri olarak aslında bir yön değişikliği değil belki ama bu kadar herkesin hayatım yani şu anda sorduğumuz zaman birçok insanın okumak istediği bu okulları okuyup bitirip ama en sonunda nihayetinde oturup hani kurabiye mi yapacaksın onu yani annem baba seni bu yüzden mi okuttu oğlum demek istiyorum bak bir anne olarak bunu soruyorum sana bize yarın bugün hani elimizde patlar mı çocuğa o kadar böyle kurslar şunlar bunlar göndereceğiz yavruyu böyle yarış atı muamelesi yapacağız ondan sonrasında da çocuk ya anne ben kurabiye yaparak mutluyum derse de hani iki tane de çakarım diye düşünüyorum hani anne baban terbiyeli insanlar muhtemelen bunu yapmışlardır sana ama şöyle, istersen bu süreç nasıl başladı hani biraz önce senin kendinle ilgili olarak söylediğin şeyler bana çok kıymetli geldi gerçekten.
Şöyle şimdi herkesin kendini ilk hatırladığı, o demin bahsettiğimiz şeylere bir virgül koyup diyelim. Şimdi herkesin kendisini ilk hatırladığı, iyi kötü bir an vardır herhalde. Bir an, bir sahne vardır herhalde. Bu benim için şöyle bir sahne. Ben herhalde işte 2-3 yaşında falanım. Bizim evin mutfağındayız. İşte annem bana, ben bir mama sandalyesindeyim. İşte annem bana bir yemek yedir, bir şeyler yedirmeye çalışıyor. Ağzını tıkıştırmaya çalışıyor. Ama tabii onu da böyle bir oyun haline getirmeye çalıştığı için masanın üstünde bizde hala kullandığımız yeşil bir plastik bir kap var büyük. Onun içine işte sular koyuyoruz, boşaltıyoruz, koyuyoruz, boşaltıyoruz falan öyle bir sahne. Hani benim kendim ilk hatırladığım, bu benim dediğim sahne o.
Benim de kendim hatırladığım ilk sahne mesela o şey plastik kabı yerken. Benim de hayatımda her şeyi yerken hatırlıyorum kendimi. Peki.
Dolayısıyla hani mutfakla benim ilişkim, hani o zamanlar yani kendimi bildiğim bilir mutfakla bir ilişkim var desem, mutfakla bir alakam var desem yalan olmaz. Oradan sonra işte annemle beraber gene birçok işte yemekler yaptık, yemek programları seyrettik vesaire. Hani onunla zaman geçirmemizin bir vesilesi olmuş oldu mutfak diyelim.
Buluşturan annem. Bir şey oldu.
Aynen öyle.
İyi vakit geçirmemiz bir şey oldu.
Ve tabii yemek yapmanın bence en büyük yemek yapma sürecinin en büyük en önemli şeylerinden bir tanesi de şu bence. Yaptığınız şeyi anında sonucunu görüyorsunuz. Ve bu sonucunu birileriyle paylaşabiliyorsunuz. Çünkü benim nezdimde benim için her zaman yemek bir muhabbetin amacıdır. Muhabbete giden bir yoldur yani. Onun için mesela eskilerin bir tabiri vardır. Evvel tam sonra kelam diye. Yani yemek yerken çok konuşulmaz. Güzel. Önce yemek yiyelim muhabbetimizi sonra edelim.
Bir daha
evvel tam sonra kelam.
Tam ne demek?
Tam Arapça yemek demek.
Yemek demek peki.
Evvel tam sonra kelam diye bir lafları vardır. Benim için mesela bu o kadar beni yansıtan bir şey değildir. Ben çünkü zaten beni bilen bilir. Ben muhabbet insanıyımdır. Naratif insanıyımdır.
Anne, mesela severim. Enteresan bir şey söyledin. Kendinle ilgili olarak dedin. Bir arkadaş grubu içerisinde herkesin hani rolleri vardır. Ben de o grup içerisindeki negatif adamım.
Yok dedim. Negatif değil. Naratif.
Pardon. İşte arkadaş. Enter olmuyor. Devlet meseli olunca bu kadar oluyor bizden mi?
Yani naratif derken yani anlatmayı severim.
Peki.
Bunu da işte yurt dışında bu çok meşhur TED konuşmaları oluyor. Dinleyicilerimiz de belki biliyorlardır. Orada mesela konuşup anlatan bazı kıymetli söz üstadlarından bazıları mesela kendilerini profesyonel hikaye anlatıcısı olarak tanımlıyorlar. Ben sonradan dinlediğim zaman bunu kendimle de aslında biraz bağdaştırmaya başladım. Çünkü gerçekten naratif dediğimiz şey, yani anlatı dediğimiz şey, bir şeyin anlatılması dediğimiz şey iyi kötü insanlık tarihi kadar eski bir şey netice itibariyle. Baktığınız zaman biz hala eğer Herodot'un kitaplarını alıp okuyorsak, bir kıymet atfedip o kitaplara hala okunuyorsa bu da Herodot'un çok iyi bir anlatıcı olmasından kaynaklanır. Çok iyi bir naratifçi olmasından kaynaklanır. Hasbelkader ben de naçizane kendimi bu ne diyeyim tırnak içinde geleneğim diyeyim çok basit bir şeysi olarak görüyorum açıkçası. Bir temsilcisi olarak görüyorum. Ha bunun da kıymetli bir şey olduğunu böyle gene dinleyicilerimiz ne kadar çok kendini övüyor bu çocuk demesinler ama bunun da çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü hangi şart altında olursa olsun iyi, kötü, hangi sektörde olursa olsun, nasıl bir konumda, nasıl bir halde olursa olsun, herkes bir iyi hikaye dinlemek ister.
Evet.
zaten hani çok bilindik bir şeydir. İyi hikaye her zaman sattırır. Bir ürünü iyi hikaye sattırır. İyi hikayenizin olması da, daha doğrusu bir hikayeyi iyi anlatıyor olmanız, iyi anlatılıyor olması anlatıcı kişi için her zaman olumlu bir özelliktir diye naçizane düşünüyorum. Hani ben de bunu iyi yaptığımı düşünüyorum. Etrafımdaki insanlar da genelde bunu iyi yaptığımı söylüyorlar. Hoş sohbet diye tabir edebiliriz herhalde. Gene yemek meselesine geçersek, işte çocukluktan gelen böyle bir şeyden sonra ve gene dediğim gibi yemeğin bence en önemli farkı diyelim başka zanaatlerden. Yaptığınız şeyi hemen yiyebiliyor yeme imkanınız olması ve yediğiniz şeyi beraber paylaşabiliyor olmanız.
Buluşturan bir
tarafı. Aynen öyle. Yani oturuyorsunuz, çorba yapıyorsunuz. Herkesin tabağına çorbayı pay ediyorsunuz, içiyorsunuz.
Ve üzerinde de aslında çok da konuşulası bir şey.
Aynen öyle.
Ve aslında o çorbayı o masadaki herkes yani yaptığında da çok da farklı da bir şeyin ortaya çıktığı bir şey. Aynen
öyle. Mesela çorbayı ben yapıyorum. Hep beraber yiyoruz. Sen yapıyorsun. Başka bir çorba olmuş oluyor. Gene beraber yiyoruz. Başka birisi yapıyor vesaire vesaire. Ama neticede orada bir üretilen şeyin paylaşımı söz konusu olmuş oluyor. Ve biz onu beraber tüketiyoruz. Bu benim için kıymetli bir şey zaten. Sadece
peki
bu.
Onun şey ben çok özür dilerim sözünü kestim. Bu benim şöyle kafa patlattığım bir şey. Şimdi benim kendi yaptığım işte de pazarlama üzerine ama görünmeyen bir şey üzerine ben çalışıyorum. Yani elle tutulur bir şey değil. Ve bazen de o beyaz yakalılarda oluşan bir depresyon ve mutsuzluk hali var ya. Ona da dönem dönem çok yakalandığımı hissediyorum. Ama seninle de hani Instagram kardeşi olmamızın nedenlerinden biri de ben Mamart reklamımı da yapayım. Hani Zili Papuç diye bir Instagram hesabı oluşturdum. Orada da işte kendini acizane işte doğum iznindeyken biraz can sıkıntısını da getirdi ve birazcık da kafayı yememek için ürettiğim de bir şey olmuş. O kaneviçe ayakkabıları kaneviçeye yapma işi. Ve o yaptığın o çok basit o annenden işte belki işte bir günde öğrendiğim bir şeyi orada o bir ayakkabıya uyarlama hali beni o şimdiye kadar iş yerinde aldığım terfilerden, iş toplantılarından, şundan bundan çok daha fazla tatmin ediyor. Çünkü baktığım zaman ya da yaptığım bir yemeği, bir kurabiyeyi, saçma sapan bir küçücük bir örneği paylaştığım zaman orada yakalanana haz gerçekten hani diğer o dediğim gibi kocaman terfileri aldığın zamanki hazza benzemiyor. Orada hani işin sen sırrını
bence o şöyle biraz
çözebildin yani mi biraz?
Biz şimdi bütün beyaz yakalıların zaten kime sorsanız yani %80-90'ında bir işte Ege'de bir köye gidelim.
Evet.
Bahçemiz olsun orada uğraşalım. Herkesin kafasında zaten böyle bir fikriyat var. Bu tabii bir şeyden kaynaklanıyor. İnsanlar çok da severek çalışmıyorlar şu anda. İşte beyaz yakalılar holding binalarında o parlak camlı binalarda. Bu tabii onun getirdiği bir negatif yük oluyor zaten yaptığınız işte. Onun haricinde yani iyi kötü hepimiz işte homo sapiens insanlarız. Ve hala hazırda biz daha henüz hala o çağın insanıyız bence. Belki bizden sonraki jenerasyon o çağın insanı olmayacak ama biz hala o çağın insanıyız. Biz iyi kötü elle üretilen bir şeyleri görmüş. İşte iyi kötü hepimizin evinde ve hepimizin kulağında bir Terzi Ahmet Bey, Terzi Mehmet Bey vardır. Bir mahalledeki bir manav bilmem kim vardır.
Ya da met ederken bir el işiymiş falan.
Dersiniz. Bir marangoz vardır. Hani yani biz doğrudan
bir, o insanları hala bir değer olarak gördü. El işe eşittir değer.
Aynen öyle. Biz onu görüyoruz. Hani biz onu gören belki son artık son kuşaklarız diyebiliriz herhalde. Çünkü artık terzi diye bir şey çok kalmadı mesela. İstanbul'da çok kıymetli artık terzi. Çünkü yok. Marangoz hakeza gene öyle.
Ve az olduğu için de ne yazık ki artık pahalı bir şey. Aynen değil. Öyle. Bir lükse bile dönüşmeye başladı. Terziden dikilmiş bir şey giymek.
Eskisinin tam tersi haline bu sefer gelmiş oldu. Az olduğu için çok kıymetli bir şey olmuş oldu. Bu da aslında eski tercilerin belki çok da düşündükleri bir şey değildi herhalde. Yani eski terciler herhalde şöyle düşünmüyorlardı. Bundan ilk sene sonra bizim bu yaptığımız şey o kadar popüler olacak ki sadece böyle hani hot kültür diyelim tarzı şeylerle eş tutulacak gibi bir şey düşünmüyorlardı muhtemelen. Ben biraz öyle olduğunu düşünüyorum. Yani o zanaat dediğimiz şey yani elle yaptığın bir ne diyelim aktivitenin sana verdiği haz muhtemelen işte o marangozdan, o terziden, ne bileyim o bahçıvandan, kimisi de çiçeklerle böceklerle uğraşmaktan haz alıyor mesela. Ben onun benzer bir şey olduğunu düşünüyorum. Gene bir tarihten bir örnek vermek gerekirse Osmanlı'daki bütün padişahların hepsinde neredeyse ki bunlar devlet adamları takdir edersiniz ki hepsinin farklı alanlarda bir hobileri olduğunu görüyorsunuz. Doğru, şimdi hobi dediğimiz
bizim şey Ayça Şahan gibi mesela. Aynen öyle. Çok büyük bir radyocu ama aynı zamanda çok güzel resim yapıyor, aynen şarkı öyle. Söylüyor, karikatür çiziyor.
Ayça Şahan başkan olduğu
başkan. Gibi. Aynen öyle. Bundan sonra Ayça Şahan padişah diye değiştirelim.
Aynen öyle.
Şen kesmiyor, yetmiyor aynen anlatmaya.
Öyle. Aynen öyle. Mesela Abdülhamit'in, ikinci Abdülhamit'in mesela çok iyi bir marangoz olduğunu biliyoruz. sıkıntılı anlarında mesela kendine ait bir marangoz atölyesi var.
Yani düşünsene Abdülhamit yapmış sehpayı, müşteriye vermiş.
Hala.
Teslimat gecikmiş. İşte ustam ama bunun çiçeği. Didası gevşemiş. Abdülhamit'e geri gönderiyorlarmış.
Sıkıntı göndersin de işte. Orada öyle bir mesele de var da. Ve hala mesela Abdülhamit'in yaptığı o marangoz, Abdülhamit'in yaptığı diyelim eşyalar şu anda hala İstanbul'da mesela müftülük binasında kullanılır. Dolapların hala bir kısmı Abdülhamit'in elinden çıkma dolaplardır. Yani bunlar kıymetli şeyler. Bu örneği şunun için verdim. Hani sadece sizde bizde böyle hani naçizane beyaz yakalı insanlarda değil, yani sultanlarda, devlet adamlarında da bunu görüyorsunuz. Çünkü insanların sığındıkları, belki anne karnına dönüş gibi bu dünyanın gamından, kasavetinden uzaklaşıp kendi işine döneceği ve haz alacağı bir el işi. İşte Abdülhamit de bu marangozluk olarak tezahür etmiş. Başka padişahlarda mesela müzik olarak tezahür etmiş. 3. Selim'in mesela çok farklı besteleri olduğunu biliyoruz gibi. Fatih Sultan Mehmet'in çok küçükken yaptığı bazı çizimler olduğunu biliyoruz. Yani onlar da Topkapı Sarayı'nda şu anda muhafaza ediliyor. Gibi gibi hani el işinden haz almak ve el işinin kafa rahatlatıcı tırnak içinde etkisi bence sadece bu döneme ve bizim gibi fani beyaz yakalılara mahsus bir şey de değil. İşte Abdülhamit gibi veya başka Avrupa ne diyeyim onun adı? Yöneticilerinde de Avrupa krallarında da gördüğümüz bir şeyin bir şeysi bence. Bir bu döneme yansıması olduğunu düşünüyorum ben. Ondan aldığımız hazzı da başka bir şeyden almıyor olmamız belki işte o bizim çok atalarımızdan, dedelerimizden kalan hani belki avcılık döneminden kalan, belki işte çok eski insanlardan kalan bir beynimizdeki ufacık bir yeri tatmin ediyor herhalde. Elle yaptığım bir şeyden zevk almak. Akabinde de bu tabii şununla da çok ilintili bence. Sadece elle yaptığım bir aktiviteden, bir üretim biçiminden zevk almak değil. Yaptığım bu üretim şeyinin birisi tarafından takdir edilmesi. Yani ben bir çorba yaptığım zaman oturuyorum, çorbayı sana da koyuyorum, bana da koyuyorum. Sen bana çok basit bir şekilde "Aa çok güzel olmuş, eline sağlık" diyorsun. Bu da benim başka bir haz duygumu tatmin etmeye çalışıyor.
Görünür olması galiba Onur. Mesela ben, mesela şöyle düşün. Mesela dediğim gibi ben mesela satış işinde çalışıyorum ve görünmeyen bir şey satıyorum. Dediğim gibi ki çok büyük rakamlar sattığım zaman da evet orada da bir tebrik alıyorum. Ama onun hazzı çok kısa süreli oluyor mesela. Oradan hani bir tebrik almak ya da eline sağlık lafını duymak da evet önemli ama orada görünen bir şey üzerine dediğim gibi basit bir kurabiye ya da işte bir basit bir kutu yapmak, bir defter boyamak, boyayarak aldığın iltifatın çok yerini de tutmuyor.
Mesela. Orada çünkü şöyle bir şey de var bence. Çünkü orada iyi kötü diğer kurumsal işinde sattığın ve tebrik ederiz, teşekkür ederiz, ya çok güzel oldu cümlesini duyduğun şeyde senin birebir ona katkın, onu yaratımına katkın çok az oluyor zaten.
Güzel.
Ama ayakkabı örneğinde mesela senin için veya işte kurabiye örneğinde benim için gördüğüm için onu ben sıfırdan, farklı malzemelerden sıfırdan ben yaratıyorum.
Tamamen sana
benim
ait.
Ürünüm olmuş oluyor. Ayakkabıda da aynı şekilde senin ürünün olmuş oluyor.
Bir tarif yok. Aynen öyle. Hiç kısıtlama yok. Yönlendirme yok. Çünkü diğer türlü bir de diğer tarafta da sözünü kestim. Hani orada zaten o senin işin.
Aynen öyle.
O senin görevin. Belki orada duyduğun aferin de çok usulen. Hani yöneticinin sana yapmaması gereken. Zaten bu senin işin de. Aynen yapman gereken şeyi yerine getirdiğin için duyduğun bir şey var. Ama diğerinde gerçekten birazcık daha kalpten gelen de bir şey olduğu için o da senin gerçekten daha fazla
dediğim, yani gene dediğim gibi yani. Somut bir şeylerin üstüne teşekkür aldığımız için o daha hoşumuza gidiyor muhtemelen. Yani soyut bir şeylerin değil de çok güzel bir rapor yazdığınız aferin değil. Ama işte ayakkabınız çok güzeldi. Yani işte bu kurabiyenin tadı damağımızda kaldı.
Arkadaşlarıma götürdüm, çok beğendim.
Aynen öyle. Yani hani
peki bu tatlı sohbetimizi tatlı bir şarkıyla kesmeye ne dersin?
Gayet tabii.
Yine şarkı seçimi Onur'dan.
Gayet tabii. Bu sene daha önceki seneler dinlediğim şarkılardan çok da farklı şarkılar da dinlemeye başladım. Farklı dillerde. Farsça çok şarkı dinlemeye başladım. Marjan Farhat diye mesela bir şarkıcı keşfettim. Onun Honeyma isimli bir şarkısı var.
Türkçesini biliyor musun?
Yok.
Bilmiyorsun. Peki o zaman şarkıyı dinledikten sonra Türkçe anlamına da bakarız beraber. Poşte kuha ye sabure poşte daşta ye talayi poşte sahra haye hali خونه ی ماست اون بره آب اون بره موجای بیتاب پشت جنگلای صرفه توی رویاست توی خواب پشت اقیا نوس پشت باقا یه گلابی
un vero e poco e angur poste canto hoie zambur khune e ma poste abros un vero delta جاده های خیسه پشت بارون پشت دریاست خونه ما قصه داره البالو و پسته داره پشت خنده ها یه گرمش آدم های خسته داره خونه ما شادی داره توی حوضاش ماهی داره کوچه‌هاش تو بازی داره گربه های نازی داره خونه ما گرم و صمیمی رو دیوارا شکسای قدیمی عکس بازی توی ایوون لب دریا تو تابستون عکس اون رو سیر بارون با یه بغض و یه چمدون رفتن از پیش آدمای نازنین و مهربون پشت کوها یه صبوره پشت دشتا یه تلایی پشت صحرا های خالی خونه ماست اون ور آب اون ور موجا پشت جنگل های زربه توی رویاست توی خواب
Merhabalar. Onur'la valla reklam araları programın kendisinden daha öğretici oluyor. Dediğim gibi nasıl bir adamla program yaptım ben ki güya çok konuşan kadın resmen suspus olmuş vaziyette Onur'u dinliyorum. Hakikaten reklam aralarında söylediği şeyler de çok kıymetli. Hani biraz önce özellikle hani bir şeyi yaratmayla ilgili olarak konuştuğumuzda hani o belki de insanın çok kendisini öyle bir tanrı gibi hissetme duygusuna da çok hitap ediyor. Yani olmayan bir şeyi yaratıp onu sunup dediğin gibi bahşedip. Onun üzerine bunu konuştuğumuz zaman o da doktorlarda çok olduğu üzerine söyledi. Bir yandan da ama Zelacığım bunu söylemeyelim doktor dinleyenlerimiz belki çok kızarlar dedim. Gelsinler benim üstüme gelsinler ben göz alıyorum hepsini dedim. O yüzden sen söyle günahı benim boynum arkadaşlar.
Hayır şey bu arada demin ben hep kendim için konuştum hani naratif anlatımcıyımdır vesaire vesaire diye. Zelal de zaten bence hani yeteri kadar anlatımcı ve hani anlattığı şeyi dinleten. Baştan sona işte şunu anlatıyorum. Şöyle gidiyorum. Yani çünkü ben onun da hani iyi kötü naçizane gene bir şey olduğunu düşünüyorum. Sanat değil ama bir zanaat olduğunu düşünüyorum. Bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Ha belki öğrenilebilen bir şey olabilir. Onu bilmiyorum. Hani ama kıymetli ve önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü kimisi de mesela aman ne olacak işte anlatıyor. Öyle gibi bir yaklaşıma sahip olabiliyor. Ben de eskiden gerçek söylediklerini düşünüyordum açıkçası böyle söyleyen insanların. Ya diyorum herhalde benim bu şeyim çok böyle boş yani hani anlamsız bir şey. Sonradan fark ettim ki bana bunu söyleyen insanlar zaten üç lafın bir araya gidip de dördüncü cümleyi kuramayan insanlar olduğu için Bana böyle söylenir zaten çok normal. Çünkü kendisinde olmayan bir şeye sahip olan ben olduğum için zaten bana tırnak içinde çamur atarak zaten kendisini var edebiliyor. Ya dedim bu kıymetli bir varlık yani aslında. Bu bir varlık yani tam anlamıyla. Dolayısıyla hani orada Zelal'in de hakkını yememek lazım.
Estağfurullah.
Zelal de yani gayet anlatımcı kişiliğiyle zaten.
Ama şu anda şu bu programda dinleyici kişiliğimle buradayım arkadaşlar. Hanımefendi bir dinleyici olarak dinliyorum onları. İşte. Çok da faydalı oluyor çünkü anlattığı şeyler çok da
arada,
böyle küçük küçük kıvılcımlar da yıkıyor. Konudan konuya sıçrıyoruz. Dediğim gibi aslında çok başlangıçta konuşacak. Hatta dedim ya program öncesi de sen bir sürü şey anlattın. Sonra dedim istersen programda konuşalım. Sonra sen işte orada kendine de bir muhafazakarlık damgasını da orada vurdun. O taraflarını da çok merak ediyorum. Hep hakikaten çok böyle yarım yarım oluyor her şey ama.
Aynen öyle.
Gerçekten çok da şey konuşmak istiyorum sana.
Önce doktorların tanrısı
seçelim. Evet, tamamlayalım değil mi? Pardon.
Doktor dinleyicilerimiz kızmasın.
Bakın görüyorsunuz değil mi? Ben lise mezunu bir insanım. Her şeyi daldan dala böyle hiç böyle derinlemesine gitmiyorum ama adam işte belli. Böyle fasikül fasikül okumanın faydaları hiçbir şeyi yarım bırakmam. Yani kardeşim bir şey anlatılacaksa sonuna kadar anlatma.
O çok, ya bence o şeyle alakalı. Biraz kişilikle. Gene başka bir yere atlıyorum şu anda ama o bence biraz kişilikle alakalı. Ben çünkü yani yapı gereği ben bir şeye başlıyorsam o şeyi çok iyi yapmam gerekir. En ince ayrıntısına kadar benim kontrolümde olması gerekir o işi. Yaparım, bitiririm. Ha birisi bana ve iyi yapmaya çalışırım. Birisi de bana ya o da dedi şöyle mi yapsan acaba derse mesela buna rahatsız olurum. Yani şey yok, yalanım yok.
Olurcum ama şöyle yapma. Acaba sen de bu kadar uzatmasak da acaba?
Efendime söyleyeyim. Naratif özelliğimi çekemeyen Zelen'in.
Böyle yapmasak da şöyle yapsın.
Şaka yapıyorum. Diyeyim de sonradan insanlar gerçek zannedebilirler yani. Ne olur ne olmaz kimin ne olacak.
Yok yok bu radyonu dinleyenleri çok, çok tatlı bal gibiler. Hiç
şöyle
şeyler
ki demezler. Demin bahsetti işte Zelal Instagram hesabından da bahsetti. Geçen Ağustos ayında bir dediğim gibi ben zaten yemekle hep alakalı, hep içli dışlı olan bir insandım. Yeri geldi yurt dışından gelen şeflere tercümanlık yaptım bir İtalyan lokantasında. Bir hafta onlarla beraber çalıştık. Röportajlar yapıldı, röportajlar gazetelerde yayınlandı. Ve o vesileyle ben mutfakta da çalışmış oldum bir lokanta mutfağında. Farklı farklı yerlerde gene çalıştım.
Yamaklı bu işin diyorsun çıraklığını da çektim
onu da
diyorsun.
Yani ben bu işi yıkamışlığım da vardır.
Çok çile çektim diyorsun.
Vardı. Aynen öyle. Aynen öyle.
Bugün bir noktaya gel. Bu radyoda program yapabiliyorsam çok çektim diyorsun
aynen
yani.
Aynen öyle. Hak ederek yani bu yerlere bulundum bir hak ederek.
Biz de boş adam çağırmıyoruz oğlum.
Hak ederek geldim. Neyse. O Instagram hesabı da aslında demin Zelen'in de bahsettiği bir kötü bir dönemin sonrasında çok zevk aldığım, daha doğrusu zevk aldığım bir şeydi zaten benim yemek yapıp yemek yapmayı, yaptığım yemeği sevdiğim insanlarla paylaşmak. Benim çok sevdiğim bir şeydi zaten hep. Ama bunu biraz daha geniş kitleye, biraz daha estetik bir şekilde, daha güzel fotoğraflarla, daha güzel görsellerle, daha güzel sunumlarla paylaşmanın ilginç olabileceğini düşündüm. Arkadaşlarımın da tavsiyesiyle diyelim. Böyle bir Instagram hesabı açtık. Bu hesapta da birçok Instagram hesabı var zaten yemek üzerine muhakkak görüyorsunuzdur orada burada. Hani benimkinin farkı diyeyim veya diğerlerinden ayırabilecek şey ne olsun derken aklıma şöyle bir şey geldi. Hani benim arkadaşlarım zaten bilirler. Yemek benim için sadece oturayım yapayım yiyeyimin ötesinde kendi içinde bir sosyolojisi olan, bir coğrafyası olan, bir tarihi olan, bir kültürü olan, bir geleceği olan, bir geçmişi olan daha komple bir şey. Bir ne diyelim bir dünya yemek dünyası. Dolayısıyla ben yemek dediğim şeyin sadece yemek hazırlanması veya yapılmasıyla ve yenmesiyle değil.
Arkadaşlar tamamıyla... çok özür dilerim. Onur sözünü keseceğim. Şimdi ben Onur'a programla ilgili olarak dedim şey senin bu yemek yapma tarafında ilgileniyorum dediğinde sözünü kestim bu arada özür diliyorum. Bir şeyler konuşmak istiyorum dediğimde tamam dedi. Öyle abartmış ki yani affedersiniz yani programımı sağ olsun. Elinde yemek kitaplarıyla beraber geldi. Hatta elimde şu anda 3 tane Sultan Sofraları. Ondan sonra bu İtalyanca bunu okuyamıyorum. Okur musun canım?
İlçi ve komik
kutu. İşte İtalyanca yemek kitabı okuyor arkadaşlar. Düşünün nasıl arkadaşlarım, nasıl çevrem var. Bir çatal kültürü diye bir kitapla gelmiş. İşte altını çizmiş. Zelacığım bunlardan da paylaşır. Dedim oğlum sen ne ciddiye aldın beni o kadar. Oturup konuşacağız. Bir tane kurabiye, birkaç kurabiye getirirsen onu yeriz. Eli de boş geldiği için o kadar zarif bir çocuk karşıdaki kafeden kek alıp gelmiş. Onu gömdük biraz önce de. O yüzden de hem kendisi zarif hem çok entel hem de çok çok bir insan.
Ya dediğim gibi yani bu üç tanesini getirebilirim. Daha başka kitaplar da var tabii farklı farklı yemekle alakalı başka alanlarda diyelim. Çünkü ben dediğim gibi yani yemeğin sadece yapılması ve yenmesi anlamında değil. Niye onu yapıyoruz? Niye onu yiyoruz? niye öyle yapıyorlardı da biz şu anda daha farklı davranıyoruz gibi şeylere de kafa yormayı seviyorum.
Şey olmaya başladı mı Onur? Yani mesela böyle senin gibi hani böyle çok yakışıklı eğitimler almış, böyle çok havalı eğitimler almış çocukların. Hı-hı. Artık hani belki üstünüzdeki oluşmuş o basınçtan mı bilemiyorum. Ama ya da mesela gerçekten o ders çalışma meselesiyle çok fazla meşgul oldukları için bunlara ulaşmaları belirli bir dönem yasaklandığı için mi bilmiyorum. Hani böyle bir... Ve tüm o eğitimlerin üzerine kardeşim biz işte bir ofisin 30. katında, hı hı, oturup böyle bir masa başında o dirsek mi çürütecektik? Yani o aldığımız o belirlen gazlar, işte Boğaziçi'yi kazan, şurayı kazan, burayı kazan denilen o eğitimler, o gazlar boşuna mıydı? Ve o yüzden de hani seni kendini gerçekten mutlu edecek olan şey bir ula. Çünkü çok fazla şey hikayesi duyuyorsun işte. İşte çok varlıklı, çok iyi şahane eğitimler alıyor. İtalya'ya gittim işte orada aynen bir lokantada öyle, bir haftada bulaşık da yıkadım. Yani seni şey yapmış gibi olmayayım da. Bulaşık da yıkadım, bilmem ne de yaptım ama geldim burada küçücük kendime ait bir kafe açtım. Bu hikayeler çok sık duyulmaya başladı. O yüzden de hani mesela şu an söz konusu olsaydı, hani daha kontrolü ele alabileceğin bir dönem olsaydı sen öyle bir eğitim almayı tercih eder miydin? Şu anda mesela ilgilendiğin bu yemek meselesine daha mı çok vakit ayırmak isterdin? Yoksa hayır zaten Sedat bu bir evrilmeydi. Hani benim o beyaz yakalılık sürecini görmem, tanımam, doymam ya da işte neyse bir sürü o rahatsızlıkları hissedip onun sonu dedin ya hani belirli bir sıkıntı sonrası ben doğurdum aslında biraz. Hani bir sürü şey sancılı, güzel ortaya çıkan şeylerdi. Hani benim de kendimce o papuçları yapma hikayemdi. Evde doğum yaptım ve çok inanılmaz 20 senelik bir çalışma hayatı ve bir sıkıntıda artık çatlamak üzereyken birdenbire çıkan bir şey oldu. Dünyanın en şahane şeyleri olmadığını farkındayım ama önemli en azından hani bana ait olan bir şeyi doğurmanın bir sevinci var. Yani bir bebek ve bir papucum var. Allah bağışlarsa kundakta senin işte böyle Allah bağışlasın nur topu gibi kurabiyelerin oluyor görüyorum resimlerden. Şimdi o yüzden de hani o çok iyi eğitimli çocukların tekrar böyle bir bu hani küçümsenen bir dönem hani tamam biraz önce ev yapımı ya da el yapımı işte şeylerin bir yüceleştiği bir dönem de var ama bir taraftan da hatırla mesela ben şimdi kaneviçe dediğim zaman insanların ha kaneviçe hani anneanne şey ya da turşu kuruyorum dediğin zaman insanların da böyle bir alaycı bakışlarına da maruz kaldığında bir şey oluyor. Sen bu noktada dediğim gibi bu iyi eğitimde almış çocukların bu böyle bir geriye dönüş hani bir köyüne dönüş hikayesi gibi olan süreci nasıl değerlendiriyorsun?
Yani onda bence...
Yani nerede ki bir boşluk var mıydı?
Tabii bu bir yani sadece benim için değil benim etrafımdaki birçok arkadaşım seninkine veya benimkine benzer farklı farklı hikayeleri var. Kimisi başka el işlerinden başka şeyler yapmaya çalışıyor. Kimisi benim benzer eğitim süreçlerinden geçti. Şu anda bir lokanta açmaya çalışıyor. Benzer şeyleri zaten farklı yerlerden duyuyoruz yani veya etrafımızdan görüyoruz. Kimisi gazeteler haber oluyor zaten. Dünya turuna çıktı. Çok sıkıldı. Dünya turuna çıktı. Bir haberler görüyoruz. Aynen öyle. Haberler görüyoruz. Bu tabii dediğin gibi hepimizin netice itibariyle belli şeylere tatmin edilmek istiyoruz. Yani tatmin olmayı istiyoruz. İşte bunun kimisi parasal olarak tatmin oluyor mesela. Diyor ki ben böyle çalışıyorum. 35. katındayım plazamın. Vücuduma oksijen günün belli saatlerinde giriyor. Belli saatlerinde kendi sabah soluduğum karbondioksit akşam gene oksijen olarak bu sefer alıyorum diyor. Ve ondan bir tatmin oluyor. Çünkü aldığı paradan memnun oluyor diyelim mesela. Ama günün sonunda ya o da ben de neyse bütün beyaz yakalıları da gerçi aynı şeye koymamak lazım belki ama neyse bu sefer yapabiliriz bu seferlik herhalde. Hepsinin içinde eksik kalan bir tatmin edilmeyen bir nokta kalıyor. O tatmin edilmeyen noktayı da ya işte geçici çözümlerle tatmin etmeye çalışıyorsunuz. Mesela kurslara gidiyorsunuz. İşte dans kursu oluyor, yemek kursu oluyor. Haftada birkaç yere gidiyorsunuz, bir iki ay gidiyorsunuz. O size bir şekilde demin dediğimiz şeylerin rahatlamasını sağlıyor.
Kendi ya manita şeyi... yaparım diyor.
Ha o da olabilir. Aynen.
Ya manita yaparım ya da
yani kendi yaptığınız, el işiyle yaptığınız şeyi görmüş oluyorsunuz, tatmış oluyorsunuz. İşte eşinizle, dostunuzla gidiyorsunuz, sevgilinizle gidiyorsunuz. Yani neyse birileri tanışmak için gidiyorsunuz. Veya sadece bir şey yapayım diye gidiyorsunuz. Yani bir manuel bir aktivite olsun diye gidiyorsunuz. Onun da sonucunda gördüğünüz şey sizi tatmin ediyor. İşte toplam 8 gün mesela kurs oluyor. 8 gün kendinizi o şekilde tatmin ediyorsunuz. Sonra kurs bitiyor ama. O zaman da diyorsunuz ki gene eksiklik hissettiğinde başlıyor. Bu sefer başka bir şey arıyorsunuz. Başka bir kurs mesela. Bu sefer dans kursuna gidiyorsunuz gibi gibi. Onların lazım olduğunu düşünüyorum ben. Dediğim gibi yani insanın kafasını çünkü boşaltması için böyle şeylere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ama sadece öyle bir kurs yani bir kursa giderek değil de veya belki kursta öğrendiklerini daha sonra hangi şeyi yapmaktan zevk alıyorsa işte yemek midir, bahçıvanlık mıdır, marangozluk mudur, el işi midir, kanaviçe midir neyse artık.
Ama o da çok şeyde karışmıyor. Mesela ben böyle çok heves şeklinde de oluyor bazı şeyler. Yani şimdi mesela bir de bunu çok böyle sömüren de böyle bir sektör de oluşmaya başlıyor. Evet, yani sendeki bu ruhsal boşluğu görüp işte ama bunu gerçekten sadece heves şeklinde Hı-hı. yaşayan veya hevesi pazarlayan da bir sektörde beraberinde doğdu gibime geliyor. Yani sen orada dediğin gibi dans kursu, ay bir dakika bu değil, bu aradığım bu değil, ay bir dakika yemek kursuna, ay yemek kursuna gittim de bir dakika işte ayakkabı tasarım, onu bilmem ne. Ve gerçekten bir taraftan herkes dediğin gibi galiba hani çok iyi belki Hı-hı. okulları bitirdikten sonra da bir taraftan bir kendinin çok özel olduğuna inanıyorsun. Hı-hı. Ama bir gidiyorsun dediğin gibi senin gibi özel bir sürü adamla, tabii, evet ofiste iyi paraya ama hepinizin Hı-hı. böyle bir hapsedildiği bir süreç yaşıyorsun. Yani diyorsun ki hani özeldim ben. Evet. Bir de o okulları kazandırılma sürecinde de Hı-hı. böyle sonsuz bir mutluluk vaat edildi sanki tabii. bize. Yani evet. işte sen buraları kazanırsan çok mutlu olacaksın ve işte herkesten farklı olacaksın. Hı-hı. Ama bir gidip yaşıyorsun ki aslında öyle, değil. Öyle değilmiş. Çok da zaman dediğin şey ve ya da kendin hayallerinle ilgili olarak bir sürü şey çok ciddi anlamda tükettiğin bir şeye aynen dönüşmeye öyle. Başlıyor. O yüzden de ve bunun ciddi anlamda da heves pazarlayıcıları da beraber
türemeye başlıyor. Tabii o da bir sektör tüketiyor çünkü neticede. İşte diyorlar ki bilmem ne kursu var ama şu kadar bilmem ne. Hı-hı. Bilmem ne kursu var ama işte ücreti şu kadar. Hı-hı. İşte ama size çok şey vaat ediyoruz. Hı-hı. Bir anda rahatlayacaksınız. Atıyorum. Tabii bunlar da yani dediğim gibi bunlar da ortaya çıkan ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların karşılanması da başka bir sektör doğuruyor kendi içinde. Yani hani onu ne kadar onun olmasını herhalde engelleyemezsin.
Belki de ama diyorum. İşte seninki sana kurstan ıvırdan ziyade biraz önce senin söylediğin gibi aslında hani annenle beraber yaptığın ve o seni aslında belki de annenin kurduğu sofralar, tabii. annenle beraber geçirdiğin o vakti de hatırlatan.
Tabii.
Ve aslında çok senin geçmişten beri bu okul hikayeleri falan başlamadan önce deneyimlediğin şeyler. Tabii, yani sen tabii. sana iyi gelen şeyi zaten tespit etmişsin.
Evet, aynen öyle.
Ama şimdi belki de farkına varma
durumu aynen öyle. Yani hani sadece annem de değil, benim babam da çok iyi yemek yapar. Bizim aile kadınların hepsi iyi yemek yapar yani sadece annem de değil.
Annem evet. de çok iyi ev hanımıdır diyorsun. Pardon, babam da çok iyi ev hanımıdır diyorsun.
Babam da iyi ev beyidir yani. Diyebilirim. Ondan sonra hani oradan gelen bir şey olduğu için bana zaten yemek yapıyor olması yani yemek yapmak bana böyle çok bir şey gibi gelmiyor.
Külfet
mi? Külfet zaten hiçbir zaman için yemek yapmak bana külfet gibi gelmez yani. Ama hani mesela hep şey söylüyorlar. O an iyi yemek yapan birisen etkilenir misin?
Evet.
İyi yemek yapan bir kadın beni etkilemez. Hı-hı. İyi yemek yapıyor. Yani bir kadın yemek yapıyor olması beni etkilemez. İyi yemek yapıyor olması da beni etkilemez. İyi yemek
yapıyorsa eyvallah. Peki senin yaptığın yemekleri tabii. yiyorsa mesela etkilenir misin onda?
Benim yaptığım yemekleri beğenerek yemesi beni etkiler tabii normal olarak. Çünkü herkes yani ilk önce yaptığı şeyin beğenilmesini ister.
Evet, evet.
Hani ben de yaptığım zaman yani gene alçak gönüllü olmayan bir şekilde gene şunu söyleyeyim. Hani kötü yemek yaptığımı da söylemezler genellikle. Hı-hı. İyi yemek yaptığımı söylerler. Hı-hı. Kaldı ki ben zaten kendi damak tadıma göre ne yapıyorsam yani. Kendi Hı-hı. damak tadıma göre yapıyorum. Ha, bunu birisi beğenebilir, birisi beğenmeyebilir. Hı-hı. Ha, ben bir noktada şöyle düşünüyordum. O beni çok rahatsız ediyordu. Yaptığım bir şey ha bu güzel değil ki gibi bir şeyler söyleniyordu mesela. Hı-hı. Ben bunu böyle çok mutlak bir doğru gibi algılayıp çok üzülüyordum. Halbuki sonradan şunun ayırdığına vardım. Yani o birisinin benim yaptığım şeyi beğenmiyor olması benim yaptığım şeyden kaynaklanan bir şey değil. Çünkü ben onu beğenerek yapıp beğenerek yiyorum. O benim yaptığım şeyle o kişinin kuramadığı bir bağlantı olduğunu gösteriyor bana sadece. Yani çok tuzlu demiyor mesela. Çok az tuzlu demiyor. Veya yani yemek yaptığım şey üzerine yapıcı bir eleştiri getirmektense hı hı. daha ziyade kaçak güreşiyor diyelim. Hı hı. Ben bunu beğenmedim. Veya tam tersi güzel değil.
Hı hı. Bir çözüm önerisiyle gelmiyor.
Bir çözüm önerisiyle gelmiyor. Çünkü zaten direkt aslında problem. Derdi şey değil. Yemekle kurduğu bağlantıdan kaynaklanan veya benle kurduğu bağlantıdan kaynaklanan bir sıkıntı olması hı-hı. bana o şekilde yansıtmayı tercih ediyor. Hı-hı. İşte bunun ayrıca sonradan mesela varınca dedim ki şu anda mesela benim yemeğim bu. Ben böyle yapıyorum. Ha, enteresan bir şey söyleyebilecekseniz bu yemek hı-hı. üzerine. Yani şöyle de böyle yapılabilir. Hı-hı. Şunu da denedim mi? Hı-hı. Onu da baş üstüne alıp bir dahaki hı-hı. sefer yaptığım şey ne olursa hı-hı. bir dahaki sefer öyle deneyebilirim mesela. Hı-hı. O benim için dediğin gibi sen demin hani zihnimde not alıyorum dediğin gibi. Hı-hı. Ben de onu atarım. Hafızaya koyarım. Hı hı. Bundan sonra bir daha yaptığımda işte şunun bana şöyle bir eleştirisi olmuştu. Dikkate alayım da tuzunu daha az koyayım. Hı hı. Veya kakaosunu biraz az atayım. Hı hı. Veya şekerini biraz fazla koyayım hı hı. gibi.
Bakalım ne olacak?
Aynen öyle. Çünkü hı hı. farklı bir şey olmuş olacak. Belki hı hı. ben de beğeneceğim. Daha hı hı. çok beğeneceğim. Hı hı. Çünkü zevk dediğiniz şey çok kişiye özel bir şeydir. Hı hı. Yani zevkler ve renkler tartışılmaz şeyine ben büyük oranda katılırım. Hı hı. Bir şeyi benim beğeniyor olmam bir şeydir. Senin hı hı. beğeniyor olmam başka bir şeydir. Damak tadı da bana çok kişisel geldiği için ben şuna da çok inanmam.
Bir de beyninin altında çok ciddi eski bir geçmiş aynen yatar öyle, yani. Koca öyle, bir geçmiş öyle. Yatar aslında beyni dediğin şeyin
yani altında. Yani şey ben çok inanmam mesela. Gelişmiş damak. Gelişmiş damak diye bir şey yoktur yani. Benim damağım bana gelişmiştir. Sizinkisi de gelişmiştir. Bir yumurta yaparım. Ben çok severim. Siz sevmezsiniz. Zelal bayılır. Ben sevmem. Yani hani bunun bir kıstası yoktur bence. Gelişmiş damak diye bir şey olduğuna dediğim gibi. Birkaç örnek haricinde. Birkaç örnek haricinde. Çok da katılmadığım bir benim önermedir. Herkesin damağı kendine gelişmiştir. Ben beğenirim. Siz, ben kokoreci çok beğenirim de siz beğenmezsiniz. Benim kokoreci beğeniyor olmam benim sokak çocuğu yapmayacağı gibi sizin kokoreci beğenmiyor olmanız da sizi Kraliçe Elizabeth'in torunu yapmaz yani. Ama tam tersini düşünen insanlar bir anda ortaya çıkabiliyor. İşte mesela ben de o insanlara bir tane çakmak istiyorum yan olarak.
Ama şimdiye kadar bak çok iyi gidiyordu.
Tabii şu an aynen öyle.
Şimdi gördüğünüz
şimdi
gibi.
Şimdi sokak çocuğu halini evet, biraz ortaya çıkartmış oluyorum.
Entel dedik, methettik seni dinleyenleri. Şimdi gerek yok şu çizgiye tabii, kadar getirdim. Bir şimdi salon her... erkeği çizgisini bozdu şimdi.
Şiddetin her türlüsünü hayır. Buradan bir kere daha mesajımızı verelim. Ayşeşen başlıyor.
Ya aslında şimdi bir taraftan... Dedim ya seninle konuşurken bir sürü sürprize karşılaşacağımı düşünüyordum ama çok daha umduğumdan fazlasıyla karşılaştım. Ve çok fazlasıyla böyle bence çok bölük pörçük, çok tadımlık oldu. Yani seni biraz önce tarihle ilgili olarak, eğitim sistemiyle ilgili olarak, yeme içmeyle ilgili olarak, oradan beyaz yakalılarla ilgili olarak yapmış olduğun tespitlerin hepsi benim için çok değerli. Ve gerçekten hepsi çok benim için şu anda çok tadımlık oldu. Ben isterim ki seninle bir program daha yapalım. Eminim ki anlatacağın çok fazlasıyla şey var. Dediğim gibi özellikle o Kadıköy'le ilgili olarak iki yemek kısmı bence çok eksik ve az kaldı. Çok devam ettirmek istediğim bir sohbet oldu benim için. Ben gerçekten çok bütün samimiyetimle çok fazlasıyla da şey öğrendiğim bir program oldu. Ben süremizin sonuna geldiğimiz için ne yazık ki çok üzülerek bitirmek durumundayım. İçeride bir de oğlum zorla şu an simit kemiriyorlar adamı durdurabilmek için. Şu an eline bir parça ekmek verdik yavrumun eline. Canan Karatay teyzesi duymasın. Ekmekle durduruyoruz çocuğumuzu. Ben gerçekten benim için çok şaka bir tarafı. Çok faydalı oldu. Çok teşekkür ediyorum bir kere geldiğin için. Yani senin evinde yapacaktık ama ben çocuktan dolayı gelemedim. Şu anda çok da komik arkadaşlar. Dedi ki İstanbul'dayız, farklı evlerdeyiz. Biraz önce arkadaşımın evine farklı 3 tane arkadaşımı davet ettim. Onur 4. arkadaşım oldu. Kendi evimde değilim ama kendi evimde olmayan konforu yaşatıyorum gelen gideni. Bambaşka arkadaşlarımı ağırladım. Onur da sağ olsun karşılardan çıktı geldi kırmadı beni çocuğumla. Hareket alanım çok daha zor olduğu için. Eğer kabul ederse de ben onunla tekrar bir araya gelmek isterim. Onu da bu akşam saatlerini daha da geç bırakmak istemem. Çünkü şu anda da aynı zamanda hayatına yemek kadar şu anda işte koşuyla ilgili olarak da bir şeyleri dahil etmiş. Onları da paylaşmak isterdim ama ya gerçekten aslında benim en temelde eğitim dediğimiz şeyin hani bizim hayatımızdaki boşlukların ne kadarına iyi geliyor. Ve aslında en temelde senin kendinden çıkan şeyin ne kadar çıkarmana vesile oluyor. Şu anda aslında belki de onu konuşmak gerekiyordu. Ya şimdiye kadar senin anlattığın o bize o zevkle belki bizim seni daha çok sevmemize ve tanımamıza vesile olan şeyi eğitim ne kadar vesile oldu, ne kadar sen kendin vesile oldun. Ya da eğitim şimdiye kadar bunları ne kadar çok ortaya çıkarmaya vesile oluyor. Müthiş bir emekle, müthiş bir mücadeleyle kazandığın o müthiş okullar en sonunda sana mutluluk olarak ne kadar geri dönüyor? O kadar gerçek anlamda bir emek ve zaman kaybı mıdır? Buna değer miydi? Bu çok da üzerine tabii, belki dediğin gibi çok uzun uzun konuşulması gereken bir şeydi. Ben çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür
çok kalpten teşekkür ediyorum.
Çok keyifliydi. Dinleyicilerini benimle paylaştığın
ne demek? 6 tane dinleyicim var yabancılarda.
Onlara selam söylüyoruz.
6 tane de tanıdık dinleyicim var. Toplam 12 tane dinleyicim var. 6 konuşabiliriz. Tamam. Peki şimdilik Ek Gıda'dan bu kadar. Hepinize mutlu akşamlar diliyoruz. Burada şimdilik akşam olduğu için en kısa sürede tekrar görüşmek üzere.
İyi akşamlar.